Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Sanırım en heyecan verici podcastime geldi sıra. Tabii bu heyecanı sadece ben de yaşıyor olabilirim. Zira konu hala gayet karmaşık. Ancak artık öğrendiklerimizi, daha doğrusu aktardıklarımı uygulayabileceğimiz bir mecraya giriyoruz. Önceki iki bölümde kas fizyolojisini derinlikli bir biçimde irdeledim. Mesela kas hücresini ve bileşenlerini, bu bileşenlerin nasıl çalıştıklarını, kasların çalışması sürecinde nasıl görev aldıklarını ifade ettim serinin ilk podcastinde. İkincisinde ise daha da derine inerek olayın elektrokimyasal ve elektromekanik kısmıyla ilgilendik. Artık atom düzeyinde bir durum söz konusuydu çünkü. Miyofibril gibi çoğunuzun adını duymadığı ancak kasılma işleminde çok önemli bir role sahip kas hücresi bileşenini ve sinir sistemi aracılığıyla iletilen uyartının hücresel iyon konsantrasyonunu değiştirerek kasılma işlemini nasıl başlattığını falan anlatmaya çalıştım. Tüm bu bilgiler esas olarak daha verimli koşmanın, daha efektif antrenman yapmanın yollarını bulabilmek için sunulmuştu. Çünkü mekanizmanın nasıl çalıştığını öğrenirsek, o mekanizmanın nasıl geliştirileceğinin de ipuçları ortaya çıkmakta. Ve şimdi artık bu aşamadayız. Yine yığınla bilgi bombardımanı olacak ancak eğer sonuna kadar dayanır ve gerekli bilgiyi alırsanız o çok duyduğunuz spesifik koşu antrenmanlarının yapılış nedenine de hakim olacaksınız. Kas hücrelerine geri dönüyoruz. İki tip kas hücresi, yani kas fiberi olduğunu söylemiştim. Aslında bu kabaca bir sınıflandırmaydı. Basitten karmaşığa doğru ilerleyen öğrenim sürecinin ilk adımıydı. Buna benzer bir öğretim sistemine sahibiz çünkü. Bilenler bilir. Basitçe tarif edilirken bir dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı, yani A çarpı B olarak ifade edilir. Halbuki alan tarifi genel olarak bir integral formülüne dayanır ve ister dikdörtgen olsun, isterse de tuvale sıçrayan boya partikülü, bütün geometrik şekiller aynı formülün varyasyonlarından türetilir. Alanları bu şekilde hesaplarız. Ancak bize ilkokul düzeyinde oldukça basit, kaba bir tarifi verilir. Gün geçtikçe artık üniversiteye geldiğinizde falan aslında alan tarifinin, alan formülünün genel bir integral formülünden türetildiğini öğreniriz. Bunun gibi pek çok karmaşık bilgiyi basitleştirerek bize sunarlar, işte vücudumuzun dörtte üçü su gibi falan. Bilimsel sınıflandırma esas olarak bir ehlileştirme, evcilleştirme olayıdır. İşte adlandırarak, sınıflandırarak bir şeyi karşıtı, benzerinden ayırır ve ona insani bir kimlik veririz. Sayısız renk vardır mesela, ancak biz bunları mavi, yeşil falan gibi keskin ayrımlarla sınıflar, renk sayısını 7'ye 10'a indirgeriz mesela. Halbuki bir spektrum vardır ve detaya girdikçe farklılıklar ortadan kalkar. Yani yeşilden örneğin kırmızıya doğru giderken yolda farklı renklerle karşılaşırız, ama detaya girdikçe yeşille kahverengi arasındaki geçiş nerede tam olarak gerçekleşir falan, bunlar ortadan kalkar yani. Kas fiberleri için de aynı durum geçerlidir. Evet, iki çeşit kas fiberi var. Nedir bunlar? Yavaş kasılan kas fiberleri ve hızlı kasılan kas fiberleri. Doğrusu şu ama. Bir ucunda en yavaş, diğer ucunda ise en hızlı kasılan fiberlerin bulunduğu bir kas fiber spektrumu. Sınırsız sayıda birbirinden farklı fiberler var. Tüm vücudumuza, iskelet sistemimize dağılmış haldeler. Bu spektrumda yer alan fiberler kullanıldıkları kas grubunda, kas grubunun özelliğine bağlı olarak davranış gösterir. Daha doğrusu kasılma paterni dahil olduğu kas grubunun davranışını belirler. Yani hızlı kasılıyorsa eğer, bu hızlı kasılmaya dönük bir kas grubunun içerisindedir. Bu hızlı kasılmanın yoğun olduğu, baskın olduğu bir kas grubunun içerisindedir ve o kas grubunun o şekilde çalışması fiberin yavaş ya da hızlı kasılmış olmasıyla doğrudan alakalıdır. Neyse, biz sanki iki ana kas fiber tipi varmış gibi hareket edelim yine de. Kasların kasılmasını etkileyen pek çok faktör vardır. Yani bunu aksiyon potansiyelinin ya da uyartının oluşması ile kasın verdiği tepki arasında geçen süre olarak düşünmeyin. O durum bir gecikme ifade etmektedir ve kas sarsının gizli evresine karşılık gelmektedir. Gizli evrenin süresini aksiyon potansiyeli ile kasın kasılması arasında ortaya çıkan reaksiyonlar belirler. Bunlar depolarizasyon, kalsiyum salımı, tropomiyozin hareketi ve miyozin çapraz köprülerinin kurulması gibi kasılma öncesi gerekli olan şartların yerine getirilmesi için geçen zamanın kademeleridir. Kasılma hızı ise kas sarsının periyodunun süresiyle ilişkilidir ve yavaş kasılan kas hücrelerinde bu periyot uzun, hızlı kasılanlarda ise kısadır. Bu iki tip kas fiberi kaslarda rastgele karışık bir şekilde bulunmaktadır. Genel olarak renkleri, içerdikleri mitokondri miktarları ve çapları ile birbirlerinden ayrılırlar. Yavaş kasılan fiberleri açıklayarak başlayalım. 1871 yılının erken döneminde Alman fizyolojist Ranvier, ağırlıkla kırmızı renkli fiberlerden oluşan kasların beyaz ağırlıklı olanlara nazaran daha yavaş kasılıp gevşediklerini gözlemlemiş. Yavaş kasılan fiberler kırmızı renklidirler. Bunun sebebi içerdikleri yüksek miktardaki miyoglobindir. Miyoglobin, kılcallarda bulunan oksijeni kas hücresinde taşımaya aracı olan proteindir. Demir içerir ve bu nedenle rengi kırmızıdır. Hani kasaptan alınan etin bekledikçe saldı ve kan olduğu sanılan sıvısı, işte bu miyoglobin proteinleridir. Kan değildir. Miyoglobin kan yoluyla gelen oksijeni depolar ve kullanılması gerektiğinde kas hücresi içindeki mitokondrilere taşır. Yavaş kasılan kas fiberlerinde nasıl ki miyoglobin miktarı fazladır, miyoglobin ve haliyle oksijen arzını karşılayabilmek için mitokondri miktarı da fazla olmak zorundadır. Yavaş kasılan fiberlerde çapraz köprü aktivasyonunda rol oynayan miyozin ATPaz enzimi aktivitesi ise azdır. Çapraz köprü aktivasyonu dediğim şey, bir önceki podcast'te aktardığım bu miyofilamentler arasında gerçekleşen biyomekanik olay. Bu olay esnasında enerji yakıtı kullanılarak üretilen ATP'ler harcanarak metabolik enerji mekanik enerjiye dönüştürülüyor ve mesela koşmaya başlayabiliyoruz. Yani koşunun başlayabilmesi için, mekanik enerjinin ortaya çıkması için işte bu çapraz köprü aktivasyonunun gerçekleşmesi gerekiyor ki ATP'ler kullanılabilsin. Yavaş kasılan fiberlerin yüksek miyoglobin ve mitokondri içeriyor oluşu onları oksidatif fosforilizasyon, yani oksijen kullanarak ATP üretimi yapmaya mecbur bırakıyor. Yavaş kasılan fiberler aerobik kapasitemizi doğrudan etkiliyor anlayacağınız. Miyozin ATPaz enzim aktivasyonunun yoğunluğu her ne kadar yavaş kasılan fiberlerde az da olsa, bu durum kasılma hızını kesin olarak belirlemez. Hız göreceli bir ölçü olup bazı atletlerin tip 1 fiber kasılma hızları başka atletlerin tip 2 kasılma hızlarına çok yaklaşabilir. Tip 1 dediğim işte yavaş kasılan, tip 2 dediğim de hızlı kasılan kas fiberi. Burada aktarılmaya çalışılan şey şu aslında, ne demiştim konunun başında, ortada evrensel bir yavaş ve hızlı kasılan fiber değeri yok. Sayısız çeşitliliğe sahip ve insandan insana değişiyor bu. Keza bu durum insanların fiziksel görüntüsüne de yansıyor. Sonuçta bu fiberler yapı taşımız, onlardan menkulüz bir nevi. Haliyle elit bir atletin yavaş kasılan fiberi, sedanter, deneyimsiz bir koşucunun hızlı kasılan fiberi kadar güç üretebiliyor olabiliyor. Şöyle düşünün, Usain Bolt'tan Eliud Kipchoge'ye uzanan bir spektrumda yer alıyor bu fiber çeşitliliği. Kipchoge'nin de hızlı kasılan fiberleri var ve belki bu fiberler sizin hızlı kasılan fiberleriniz kadar yüksek güç üretemiyor. Hızlı kasılamıyor. Ancak yavaş kasılan fiberleri sizinkilere nazaran öyle yüksek güç üretiyor ki 2 saatin altında maraton tamamlayabiliyor adam. Benzer şekilde Usain Bolt'un da hızlı kasılan fiberlerin yanında yavaş kasılan fiberleri var. Ancak yavaş kasılan fiberlerini çok kullanmadığı için belki de onu bir 10K yarışında alt etme imkanına, şansına sahip olabilirsiniz. Serinin sonunda tüm bunlara değinmiş olacağım. Tip 1 yavaş kasılan kas fiberleri daha az güç açığa çıkarırlar. Motor nöronlar tarafından hızlıca görevlendirilebilirler ve yavaş bir şekilde tüketilirler. Oksijen kullanımları yüksek olduğu için yorgunluğa karşı dirençleri de yüksektir. Daha uzun süre kullanılabilirler. Yavaş ve sürekli hareketler esnasında baskın olarak kullanılırlar. Yavaş kasılan fiberler dayanıklılık sporlarında daha yoğun olarak kullanılır ve uzun mesafe dayanıklılık sporcularının kas fiberlerinin ağırlığını yavaş kasılan fiberler oluşturur. Yönetsel organ bir işi gerçekleştirebilmek için ilk etapta yavaş kasılan fiberleri görevlendirme eğilimindedir. Gündelik faaliyetleri yaparken, yürürken ya da jog atarken kolay kolay yorulmuyor olmamızın sebebi o esnada kullandığımız fiberlerin yavaş kasılanlar olması ve yavaş kasılan fiberlerin de yorgunluğa karşı yüksek dirence sahip olmalarıdır. Tip 2 hızlı kasılan kas fiberlerinde ise miyoglobin miktarı düşüktür, renkleri beyaza daha yakındır. Çapları tip 1'lere nazaran daha geniştir. Mitokondri sayı ve aktivasyonları da az olduğu için oksijensiz enerji üretimine daha bağlıdırlar. Oksijenin dahil olmadığı ATP üretimi glikoliz olarak adlandırılmakta olup glikoliz bağımlı hücrelerdir diyebiliriz bunlara. Miyozin ATPaz enzim aktivasyonları ise yüksektir. Araya girmem gerekirse bu miyozin ATPaz aktivasyonu birkaç dakika önce ifade ettiğim çapraz köprü kurma işleminde görev alan enzim faaliyeti. Bu aktivasyon kasılma işleminin karakterini de belirliyor. Aktivasyon fazla ise hızlı kasılıyor fiberler. Böyle bir durum var. Tip 2 fiberler hızlıca tüketilirler ve tüketimleri sırasında laktik asit üretirler. Laktik asitin açığa çıkması dolaylı yoldan tip 2 kas fiberlerinin kullanım ömrünü azaltır. Çabucak yorulurlar. Tip 2 hızlı kasılan kas hücreleri patlayıcı, fazlaca güç, kuvvet gerektiren faaliyetlerde devreye girer. Yüksek hızlı aktiviteler, ağırlık kaldırma, sıçrama, atlama gibi ani, kısa süreli ve fazla miktarda güç açığa çıkaran egzersizlerde kullanılırlar. Kuvvet sporcularında, örneğin sprinterlerde falan atletler arasında da hızlı kasılan fiber miktarı daha yüksektir. Hızlı kasılan fiberler, yavaş kasılan fiberlerin yetemediği noktada görevlendirirler. Bakın, eğer bir iş yavaş kasılan fiberler kullanılarak becerilemiyorsa hızlı kasılan fiberler devreye alınır. Yani burası çok önemli çünkü örneğin belli bir süre koşuyorsunuz. Bu koşu esnasında artık tip 1 fiberleriniz tükenmek üzere, yani iyice yordunuz ya da belli bir tempon üzerine çıktığınız için tip 2'nin üretebileceği güç yetmemeye başladı. O esnada artık tip 2 kas fiberleriniz devreye giriyor ve onları da kullanmaya başlıyorsunuz ama onların kullanım ömrü daha kısa. Böyle bir durum var. Tip 2 fiberlerin alt sınıfları bulunmaktadır. Bunlar tip 2A, tip 2B, tip 2C ki bu tip 2X olarak da bilinir. Tip 2C'ler böyle adlandırılırlar. Ayrıca melez alt türler de bulunmaktadır ki buna benzer bir şeyi biraz önce ifade ettim. Ne demiştim? Kas fiber çeşitliliği bir spektrum gibi. Yığınla gri ton var, beyazla siyah arasında. Yani çok çok sayıda birbirinden farklı kas fiberinden bahsediyoruz. Tip 2A kas fiberleri yapısal olarak tip 2 fiber özelliklerini taşısa da, yani az miyoglobin ve mitokondri içeriği olsa da tip 1 karakteri göstermektedir. Yani rengi beyaza çalmaktadır ancak diğer tip 2'lere göre biraz daha kırmızı renge sahiptir gibi. Haliyle pür tip 2 fiberleri sayılmaz bunlar. Diğer tip 2 fiberlere göre mitokondri ve miyoglobin miktarları daha fazladır. ATPaz seviyeleri ve oksidatif kapasiteleri de ortalama düzeydedir diyebiliriz. Kasılma hızları tip 1'den hızlı ancak diğer tip 2 fiberlerden azdır. Bu nedenle çok yüksek güç üretemezler ve tip 1'in gerçekleştirmeye yetemediği anda ilk görevlendirilen fiberler tip 2A'lardır. Bu işte biraz sonra bahsedeceğim konuyla da alakalı olacak. Tip 2B fiberlerin mitokondri ve miyoglobin miktarları çok azdır, çapları büyüktür, daha beyazlardır. Kasılma hızları çok yüksek olup çok kısa sürede tükenirler. Yorgunluğa dirençleri çok çok azdır. ATPaz enzim aktivasyonları fazladır ve glikolize çok bağımlıdırlar. Patlayıcı, sert, yüksek hızlı egzersiz esnasında esas olarak kullanırlar. Tip 1 ve tip 2A fiberlerin kullanımı yetersiz kaldığında artık bunlar görevlendirilmeye başlar. Açıkçası kaynaktan kaynağa değişmekle birlikte tip 2C ya da tip 2X adında bir hızlı kasılan fiber tipi daha var. Çoğu kaynak tip 2X'in tip 2B ile aynı olduğunu bile iddia ediyor mesela. Bazıları ise ayrı bir tip olduğunu ifade ediyorlar. Ayrı bir tür olduğunu ifade edenlere göre tip 2X'ler ilkel bir kas fiberi ve diğer fiber tiplerine göre çok daha katıksız, pür tip 2 karakteri gösteriyor. Yani spektrumun en sağında yer alıyorlar. Katıksız, pür hızlı kasılan fiberler tip 2A'lara göre 2, tip 1'lere göre ise 5 ila 10 kata kadar daha yüksek kasılma kabiliyetine sahipler ve tuhaf bir şekilde dayanıklılık sporcularında daha fazla oranda bulunuyorlar. Bu konuya podcast'in sonunda döneceğim. Yani neden dayanıklılık sporcularında fazla olduğu muammasına, zira dayanıklılık sporcuları yavaş kasılan fiberlerin baskın olduğu bir yapıya sahipken nasıl olur da en pür, en çok kasılan fiberlere sprinterlerden daha fazla sahip, bu garip bir durum. Ancak bir açıklaması var tabii, buna da değineceğim. Bu arada blog sayfamda kas fiber çeşitleri ve onların özelliklerini içeren bir tablo mevcut. Ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Podcast ile birlikte çok yardımcı olacaktır okumanız. Kas fiberlerinin sayısı ve dağılımı biz koşucular için oldukça önemlidir. Zira ağırlıkça hangi tip kas fiberine sahip olduğunuz atletik performansınızı doğrudan etkilemektedir. Erken dönem araştırmalar başlangıçtaki kas fiber tipinin muhtemelen miyoblast hücre soyu tarafından belirlendiğini ve diğer herhangi bir dış faktörden bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu miyoblast hücreler embriyo evresinde, yani henüz yani doğum esnasında diyebilirim, var olan ancak ardından olgun kas hücrelerine dönüşecek olan tek çekirdekli kas hücreleri olarak ifade ediliyor. Bu ne demek oluyor? Olay fazlasıyla kalıtımsal ve hatta adaptasyondan da bağımsız gibi, yani zaman içerisinde bir çeşit mutasyona uğrama şansı düşük. Haliyle fıtratınızda yoksa isteseniz de süper bir ultracı ya da sprinter olamıyorsunuz diye de açıklanabilir bu. Ancak hemen aldanmayalım, çünkü no human is limited arkadaşlar. Her şeyin bir çaresi, çözümü var. Bunlara da değineceğim. Kas fiberlerinin kasılma karakteri dediğim gibi kalıtsal olarak belirleniyor ve buna aracılık eden de yapı taşlarımız olan proteinler. Önceki podcast'te üzerinde durmuştum. Miyofilamentleri oluşturan iki protein, aktin ve miyozinin genetik yapısı belirleyici faktör. İskelet kası fenotipi kısmen doku boyunca ifade edilen miyozin ağır zincir, artık MHC diye kısaltacağım bunu, proteininin tipine göre belirleniyor. Miyozin, ifade ettiğim gibi, kalın filamentleri oluşturan protein ve bu proteinin gen ifadesi kas fiber tipini de belirlemekte. Örneğin MHC1 eşittir tip 1 kas fiberi gibi, MHC2A eşittir tip 2A kas fiberi gibi. Keza ATPaz enzim tipi de kas fiber tipinin belirlenmesinde yardımcıdır. Enzim aktivasyonunuz yüksek ise kasılma süreci kısalır, şiddeti artar, uyar diye daha kısa sürede tepki verirsiniz, daha hızlı kalsiyum salarsınız, ATP'yi daha kısa sürede yıkarsınız. Tespit edilmiş 7 tane ATPaz enzim tipi var. Enzim tiplerine karşılık gelen de 3 farklı MHC formu, yani miyozin ağır zincir formu bulunmakta. Yine blog adresimde ilgili tip ve formlara karşılık gelen bir tablo var. Ancak dediğim gibi bu çeşitlerde sınırları keskinleştirilmiş, işi kolaylaştırmak için ortaya atılmış adlar, sınıflandırma adları. Normalde çok sayıda enzim tipi ve protein formu var ve iskelet kası fenotip sayısı sınırsız. Farklı kas gruplarındaki aynı tip fiberlerin davranışları bile farklı olabilmektedir ayrıca. Quadriceps kaslarındaki tip 2A fiberleri kalflerdeki tip 2A'lara göre daha yavaş kasılırlar mesela. Kasılma şiddetleri de daha düşük ölçüde bilmektedir. Kas gruplarının sahip oldukları fiber dağılımları da birbirinden farklıdır. Mesela soleus kaslarının neredeyse %80'i tip 1 fiberken quadricepslerde tip 1 oranı %52'ye, gözlerdeki orbicularis oculi kaslarında ise %15'e dahi düşmektedir. Dediğim gibi her ne kadar tablolar halinde kas fiber tip özellikleri kolaylıkla gösteriliyor olsa da gerçek çok daha karmaşıktır. Bunun sebebi az önce bahsettiğim gibi her kas fiberinin MHC izoform ve ATPaz enzim özelliklerinin birbirinden farklı olmasıdır. Kısacası kas fiber sınıflandırması sıklıkla tekrarladığım üzere bir spektruma benzetilebilir. En solda pür, en yavaş kasılan özelliğe sahip fiberlerin, en sağda ise pür, en hızlı kasılan özelliğe sahip fiberlerin olduğu bir spektruma. Ortasında da artık hızlı mı, yavaş mı kasıldığında tam artık karar verilemeyen fiberler mevcut. Peki genetik olarak düzenlenen, fiziksel görünüşümüzü belirleyen iskelet kası profilimiz neden koşu performansını yüksek oranda belirliyor? Arkadaşlar ne yazık ki bu podcast zaman sınırlarına ulaşmak üzere ve sonraki podcast'te bu soruya tam olarak cevap bulmuş olacağız. Ancak kısaca giriş yapmak istiyorum. Koşunun bilimsel yolculuğunda performansımızı, yani limitimizi belirleyen pek çok faktörü açıkladım. Ne var ki şimdiye kadar ifade ettiklerim, mesela enerji yakıtları, glikojen, yağ asidi ya da elektrolitler, sıvı tüketimi falan üst yapısal faktörler. Yani altyapıya tabi olan altyapı, formasyon neyse ona göre belirleyici özelliklerini açığa çıkaran şeyler bunlar. Keza ileride aktaracağım oksijenli enerji üretimi, laktat, koşu formu gibi performans belirleyici faktörler de benzer nitelikte. Formasyon derken, altyapı derken bütün sistemin üstüne inşa olduğu, kendini var ettiği ortam koşullarından bahsediyorum. Ki bu koşulların değişmesi uzun zaman almaktadır. İşte bu formasyon hücre düzeyindeki, genetik düzeydeki özelliklerdir. Sizin ne derece dayanıklı bir ultracı ya da ne kadar hızlı bir atlet olduğunuzu kas fiber kompozisyonunuz ve bu kompozisyonu kullanabilme kabiliyetiniz belirler. Diğer tüm belirleyici faktörler, işte glikojen, oksijen falan size özgü bu kompozisyon yanında teferruattır. Her neyse, her insanın kas yapısı özeldir ve bu durum dış görünüşümüze doğrudan yansır. Bazılarımız çok kısa sürede kaslı bir görüntüye kavuşabilirken bazılarımız ne kadar uğraşsa da çelimsiz görünümünden kurtulamaz. Öte yandan çelimsiz olanlarımız kaslı olanlarımıza nazaran çok daha uzun süre boyunca yorulmadan koşabilirler. İşte bu sonuçlar sahip olan kas tiplerinin kaslarımızdaki dağılımıyla ilişkilidir. Elit atletlerin yavaş kasılan fiber yüzdesi mesafe arttıkça yani enerji için oksijen gereksinimi arttıkça artmaktadır. Demiş olduğum gibi fiber tiplerimiz ve onların dağılımı genetik olarak baştan belirleniyor. Belirli bir dağılıma sahip olarak doğuyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki yapılan sporun karakterine göre sporcunun sahip olduğu yavaş ve hızlı kasılan fiber dağılımı çok yüksek korelasyona sahip. Yüksek aerobik kapasite gerektiren sporları yapan maraton koşucuları, ultra mesafeciler, mukavemet kayakçıları falan %70-%80 oranında yavaş kasılan fiberlere sahiptir. Kısa mesafe koşucuların, sprinterlerin, yüksek atlamacıların, haltercilerin falan ise kaslarının %60-70'ini hızlı kasılan fiberler oluşturuyor. Atletlerin tamamının mükemmel bir programlama ile sahip oldukları kas tipi dağılımına uygun sporlara yönlendirilemeyeceği dikkate alınırsa, yani adam tamam ileride maraton rekortmeni olmuş ama yani bu adam 5 yaşında 10 yaşında falan da %90 mıydı bilmiyorum. Geçen zaman içerisinde çeşitli değişikliklerin ortaya çıkması muhtemel yani. Kipchoge'nin ya da Kilian'ın doğuştan %90 yavaş kasılan fibere sahip olduğunu düşünmek ya da velev ki öyle doğmuş olsunlar, akrabalarının, kardeş ya da çocuklarının da benzer oranda fibere sahip olacağını iddia etmek bilimi değil kaderi tercih etmek anlamına geliyor biraz bana göre. Zira o akrabaların da dünya rekoru kırabilmesi lazım madem o şekilde bakıyoruz olaya. Yani Kilian ve kardeşi ikisi de %90 oranında benzer kas fiber tipine sahip olmalı mesela ama biri rekortmenken diğeri olamıyor mesela. Demek ki arada farklı bir şey var. İşte bu değişimin başında egzersize bağlı kas tipleri arasındaki değişim geliyor. Yani egzersizle birlikte kas fiberleri arasında değişimler, mutasyonlar ortaya çıkabiliyor. Evet, gelecek bölümde hem bu değişime dönük yapılmış olan araştırmaları hem de kas fiberlerinin koşu esnasında nasıl görevlendirildiklerini, içinde yer aldıkları motor üniteleri işleyeceğiz. Bu podcast'te ne yazık ki oralara gelemedik. Geldiğimiz noktada şunları biliyoruz artık. Sayılamayacak çeşitlilikte kas fiberi var. En yavaş kasılanından en hızlı kasılanına uzanan bir spektrum bu ve yavaş kasılanları içerdiği yoğun miyoglobinden dolayı kırmızı renkte. Bu kırmızı renk oksijenle yani aerobik solunumla doğrudan ilişkili. Keza ana besin kaynağı yağ asitleri ve yüksek efor gerektirmeyen faaliyetlerde kullanılıyorlar. Daha uzun süre kullanılıyorlar ve yorgunluğa dirençleri fazla. Hızlı kasılan fiberlerin özellikleri ise tam tersi. Yüksek güç gerektiren faaliyetlerde devreye girdikleri için ana besin kaynağı glukoz ve anaerobik solunumla ilişkiler. Çapları daha geniş ve beyaz renkteler. Ömürleri daha kısa ve çabuk yoruluyorlar. Evet, bir sonraki podcast'te kaldığımız yerden devam etmek üzere burada noktalıyorum. Hepinize şimdiden keyifli dinlemeler, görüşmek üzere.